Artisan Podcast.
Merhaba, Türkiye'nin dünya çapındaki gururu, olimpiyat şampiyonu yetiştiren antrenörümüz Metin Gazoz ile podcast serimizin ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Genç yaşta başladığı sporculuk yolculuğunda azim ve disiplinle başarıya ulaşan Metin Hoca'nın sadece okçulukta değil, hayata dair ve hepimize ilham verecek paylaşımları bulunuyor. İlk bölümde motivasyon oluşturma ve koruma başlığını konuştuk. Henüz dinlemediyseniz bu bölümü dinledikten sonra sıraya ekleyebilir, onu dinleyebilirsiniz. Henüz kendisinin eğitimlerine katılmadıysanız şiddetle tavsiye ederim. Hadi hep birlikte bu ilham yolu yolculuğa devam edelim. Hocam ilk bölümde motivasyon oluşturma ve koruma konusunu konuşmuştuk. Bugün başarıya giden yoldan bahsetmek istiyorum. Motivasyon sonuçta başarı için, başarıyı hedefleyen bir konu. Sporculara uzun vadeli hedefler ve başarıya ulaşma süreci hakkında nasıl rehberlik ediyorsunuz? Antrenörler olarak hedeflerine ulaşmalarında nasıl bir yol haritası çiziyorsunuz? İlk bölümde bunu motivasyon başlığı altında konuşmuştuk. Ama şimdi bu yolu nasıl dizayn ediyorsunuz? Nasıl planlıyorsunuz? Planın birazcık daha alt detaylarına inmek istiyoruz aslında.
Ya şimdi tabii ki bunu planlarken ve bu yolda giderken, bu yol eğer bir taşlardan oluşan bir yolsa öncelikle taşların mükemmel olması lazım. Hep kayrak taşı örneği veririz. Taşları yan yana koyuyorsunuz. Kenarların pek önemi yoktur. Yüzeyin önemi vardır. Bir yol oluşur ama bu taşları döşedikten sonra dönüp bir daha o taşı değiştirdiğinizde olmuyor. Sonuçta aynı yerde saymış olursunuz. Yol almış olmazsınız. Daha doğrusu yol hazırlamış olmazsınız. Yolu hazırlarsınız ama o yolu siz yürümüyorsunuzdur. Siz o yolu hazırlayansınızdır. Yolu arkanızdan gelen yürüyecektir. Bizde işte buradaki misyonumuz var. Misyonumuz ve vizyonumuz deriz ya. Seçeceğiniz konu başlığı sizin için önemlidir. Siz yol yürüyen misiniz yoksa yolu yapan mısınız?
Çok güzel.
Yani buradaki konu budur. Ben ilk başta yolu yürüdüm. Fakat yolu yürürken aslında yolun o kadar temiz olmadığını, sorunların olduğunu, sorun yaşadığım her yaşadığımda bir yerden sonra ben bu yolu nasıl yaparım, eksikliklerini nasıl gideririm diye kendimi geliştirmeye başladım. İlerleyen süreçte okçuluk benim için hobiydi. Daha sonra iş olmaya başladı. İş olacaksa benim mükemmeliği karamam lazım. Yani ben antrenörüm, eğitimciyim. Yani yol yapalım. Hani bu yolu benim hazırlamam lazım. Metin'in olimpiyat derecesinden sonra bu konuda yanımızda olan genel müdürümüzü aradım. Tokyo'yu. Dedim genel müdürüm hani çok teşekkür ederim. 2013'ten beri yanımızdasınız. 2012'den beri. Her türlü isteklerimizi, taleplerimizi elinizden geldiği kadar bize, federasyonumuza, kulübümüze, sporcumuza sağladınız. Çok teşekkür ederim. Yani bir teşekkür etme ihtiyacı duydum hakikaten de. Çok emekleri var insanların. Bunlardan bir tanesi de genel müdürümüz. Ya oğlum dedi, burada dedi önemli olan dedi, çok teşekkür ederim. Evet güzel. Ama dedi bu yolu nasıl bu spor Mete'nin nasıl yürüdüğünü ben çok iyi biliyorum dedi. Hikayeyi ben biliyorum dedi. Mete'nin bu serüvene başladığında federasyonumuzdan bana mesela teknik direktörlük teklifi geldi. Fakat ben bu yol yürümektense yolu yapan rolünü üstlenmek istedim. Yani şu andaki teknik direktörümüz o gün 2012'de okçuluktaki sporcu olarak performansının en iyi dönemlerindeydi. Dünya şampiyonlarına, Avrupa şampiyonlarına gitmiş, final atmış, 2008 Pekin olimpiyatlarını görmüş. Saha içerisinde en donanımlı arkadaşımız. Ve bu arkadaşımızı sen dedi evladını hocanın koluna takıp ikisinin bu yolu yürümesini kenardan izledin dedi. Bırak dedi Türkiye'de bunu yapanı, dünyada bunu yapanı bulmak çok zor dedi.
Değil mi?
Yine bir atasözünden devreye gireyim, hani devam edeyim. Terzi kendi söküğünü dikemezmiş derler ya. İnanın çok zor. Bir baba olarak, bir mini takım antrenörü olarak çocuğuna bir şey öğretmek çok zor.
Kesinlikle.
Mete'ye milli takımlarda kamp dönemlerimizde, altyapı çalışmalarımızda hep diğer antrenörlerimiz özellikle başlarında bulundular Mete'nin. Çünkü benim acaba göremediğim ne olabilir? Ben bu yolu yaparken, bu çocuklara bu yolu yürütecekken, yürütmek isterken hata ne yapabilirim? Bana göre mükemmel bir taştır. Hocam bakar mısın seramik kapladım ama bol yağışlı bir Karadenizli antrenörüm gelip bana şunu taş ustası şöyle bir şey dediğini kabul edin. Ya hocam çok güzel yaptın da yağmur yağdığında bu fayans, bu seramik çok kötü kayar. Yani birisi için çok iyi olan davranış bir başkası için çok mükemmel olmayabilir. Evin içinde çok güzel bir seramik kaplama olabilir. Ama bahçede yağmur yağdığında kapının önüne attığınızda adımınızı ayağınız yerden kayabilir. O yüzden bu yolu yaparken, bu yolu yürürken arkamızdan gelenlerin yürümesi mi lazım aslında koşması mı lazım? Size bunu da belirlemek lazım. Şu anda biz yürümeyi bitirdik. Paris Olimpiyatları'nda öncelikle şu bilgi de vereyim kısaca dinleyenlerimize.
Lütfen.
Türkiye Cumhuriyeti'nin olimpiyat tarihi 1904 Paris Olimpiyatları ile başlamış bu macera. Ve bu 2024 yılındaki yine Paris Olimpiyatları'nda tam 100. yılını kutladık olimpiyat tarihimizin. Ve bu 100 yıllık olimpiyat tarihi içerisinde ilk takım derecesini biz okçulukla aldık. Bronz madalyayla aldık.
Ne güzel. Biz de büyük bir gururla izledik hocam.
Bu çok önemli. Niye önemli? Dönüp baktığımızda okçuluk sporunda lider olan ülkelere baktığımızda takım derecelerin daha çok olduğunu ama bireysel derecelerin daha az olduğunu gördük. Ama bize de baktığımızda, Türkiye'ye dönüp baktığımızda bireysel madalyaların daha çok olduğunu, takım derecelerinin daha az olduğunu, hatta hiç olmadığını, yani ilk meteler aldı. Yani Okçuluk Federasyonu, okçuluk branşı olarak aldık. Arkamızdan atıcılık geldi. Şimdi burada takım niye önemli arkadaşlar? Filiz Hanım, takım demek işi daha detaylı ve işin artık kılcal damarlarına girip çalışmaya başladığınızın göstergesi. Mete şampiyon, evet tamam. Bir sporcu buldunuz, yetiştirdiniz. Uzun yıllar o sporcu üzerinden git. Daha ucuz, daha az yatırım. Yani Türkiye'nin, ülkenin değişik yerlerinde bir sürü spor salonu yapmanız lazım. Bir sürü yatırıma girmek lazım. Bu vizyon gerektiriyor işte. Yani bir büyük resmi görebilmek gerektiriyor. Büyük resmi gördüğünüzde o resim bir fırça ve boyayla başlıyor. Hatta bütün boyalarla değil. Temel 4-5 renkle ve bir fırçayla birbirine karıştırarak aslında renk paletini oluşturuyorsunuz.
Ben sorumu sorduğumda hani başarıya giden yolda sporculara uzun vadede planlarınızı sormuştum ama sizin bu cevabınızdan ben anlıyorum ki sadece sporcuya değil bütün camiaya, bütün okçuluk kültürüne bir vizyon katarak ve bu vizyonu da yine sporcularınıza yaptığınız gibi uzun bir vadede planlayarak bahsettiğiniz kayrak taşlarını hem dizmişsiniz hem öğretmişsiniz bu kayrak taşları dizilecek ve bunun üstünden yürüyeceğiz diye. Şu an sizi dinleyince okçuluğun geleceğiyle ilgili gözümde ben bile daha farklı hayaller kurabiliyorum. Ellerinize, emeklerinize sağlık.
Zaten burada amaç hayal kurdurabilmek. Yani sporcunun, yani ilk yaptığımız çekimlerde de hedef, evet hedef koyuyorsunuz ama önce hayalle başlıyor. Bakın. Hani çocuğun, sporcunun aklında, annenin babanın aklında bir hayal kurdurmanız gerekiyor. Bu yolda yürürken de önce hayal etmemiz gerekiyor. Hani daldaki elmayı değil, gökteki yıldızı hedef koyun derler ya.
Çok güzel, evet.
Biz hep gökteki yıldızı hedef koyduk. Ya hocam yani uçacak mı? Yani nasıl gideceğiz o yıldızlara? Kaç milyon ışık yılı uzaklıkta. Ya ben o yolda ilerleyeyim de, o yolda ilerlerken benim kazandıklarım zaten benim arkamdan gelenlere, beni takip edenlere yol açacaktır, ışık tutacaktır. Zaten şu andaki ulaştığımız noktada, yani bundan 15 sene önce, 20 sene önce işte Bluetooth'lar, akıllı telefonlar, bunları anlattığımızda insanlar olur mu canım deniyordu. Hani şimdi geldiğimiz teknolojinin geldiği noktada bambaşka şeyler. Yani bu hayallerle başlıyor tabii ki. Ama sonuç itibariyle bireyin gelişimi ve bireyin yetiştirme olduğu için, bireyin gelişimi olduğu için hayal önemli ve tutarlı hayallerin de olması önemli. Hani evet olimpiyat şampiyonu olacağım, olimpiyat şampiyonu olacağım ama hiçbir çalışma yapma, hiçbir faaliyet gösterme olmuyor. Burada küçük bir örnek vereyim mesela. Bir sporcumuz geldi, hani o kadar şey ki konsantrasyonu yok ki. Hani ben okçuluk yapmak istemiyorum diyor. Annesi diyor ya oğlum bir deneseydin geldik buraya kadar. Tamam da yapmak istemiyorum diyor. Tamam dedim ya dur annesi ya dedim ya çocuğun niye şey yapıyorsun? Hani istemiyordur belki çocuk. Tamam dedim sorun değil hani yayımız okumuz var ama atmayacaksa ya hocam dedi de karşıdan geldik dedi Anadolu yakasından geliyoruz dedi. E dedim ya sorun değil sonuçta dedim istemiyorsa inanın istemeyerek sevmeden hiçbir iş yapılmaz. Kulübe gelen sporcularıma hep onu söylerim. Anneye ve babaya hep onu sorarım. Siz mi istiyorsanız çocuk mu istiyor? Yok hocam diyor ya işte bize kalsa işte voleybol, futbol, işte basketbol. Okçuluk nereden aklına geldiyse işte inat etti, ısrar etti. Biz de sizi bulmuş internetten. Ya bakın diyorum bu çocuk başarılı olur. Niye ısrarcı, kararlı, azimli, konsantrasyonu ve motivasyonu yüksek bir birey. Yani sizi getirmiş bir pazarı var, bir cumartesi var. Sizi bu İstanbul'un trafiğinde kaldırıp bana getirmiş. Her neyse konumuza dönelim. Çocuğumuza dedim ki ya dur sakin. Küçük adımlarla hani konuyu biliyorum da. Dedim gel şu bana yardım et bari dedim. Şu yayları içeri götürelim. Neyse verdim eline yayı. Abi yaydan bir kere demek ki korkuyormuş. Yayı eline alınca bir özgüven geldi. Yani niye? Silah diye çocuk çünkü biliyor. Yay etkili bir silah aslında. Ha, içeriye geçtik kapalı alana. Ya dedim işte yapacak bir şey yok oğlum dedim. Sonuçta anneni kırma hani bu büyüğün senin. Bak senin yararına bir şey yapmak istiyor annen sonuçta. Ben istemiyorum ama dedim. Beni zorla getirdi diyor. Tamam dedim sakin ol ya atma hani zorla değil ya dedim. Bak en azından şu yayları. Ama dedim bak yay o kadar ağır değildir dedim. Ya aslında dedim dışarısı da kalabalıktı ya dedim. Sen şimdi atamazsan gülerler genelde gülerler. acaba birileri bana gülecek mi diye dedim, insanlar atmak istemez. Herhalde sana da öyle oldu. Evet dedi ya, kalabalıktı ben. E dedim gelmişken dur anneye de bir şey demeyelim, şurada bir tane atalım dedim. Bir tane de ne olacak, anneye de bir şey demeyiz dedim. Ben dedim sonra telefonda söylerim aslında. Ha, bir tane olur dedi. Bir taneyle başladık.
Küçük
İki,
bir adımla
üç,
başladı.
Dört.
Oh.
E ben kalayım ama içeride atarım. Ha, şartlar. Tabii dedim annesi sen dur. Kendine yaptığı çalışmada özgüven geldikten sonra dışa doğru üretim başlar, sergilemeye başlar. Kişiler kendi özelliklerini, yeteneklerini, ürünlerini. Bir ressam yaptığı ilk resmi hemen sergilemez. Hani çekinir. Acaba nasıl, uygun mu, değil mi? Buna bir bakar. Ona göre bir yol çizer. Şimdi çocuğumuza başlattık. Birinci ayın sonunda da ama çocuk farklı. Kendi kararları var. Kendi doğruları var. Güzel bir okçu olacağı belli. İşte bunları da göz önünde bulundurarak aslında şekillendiriyoruz biz bu yolu. Yani buradaki bu yol yürürken bunu ne yapacağımız, nasıl yürüyeceğimiz dediğim gibi onu planlamak gerekiyor. Ama şu anda geldiğimiz noktada artık koşmaya başlamamız lazım. Hep örneklerle gidiyoruz aslında. Evet, öncelikle okçuluk branşını ve bizi bir ahçı olarak kabul edin. Bir tencere yemek yaptık ve çok güzel. Mete, ürün mete. Yağı ne kadar kullanacağım, tereyağı mı kullanacağım, soğanı nasıl keseceğim? Şimdi 2024 Paris Olimpiyatlarından sonra biz artık tencere yemeği yapmıyoruz. Artık saray mutfağında büyük kazanlar istiyoruz. O kazanı çevirecek, içindeki ürünü çevirecek büyük kepçeler istiyoruz. Ha, kimden istiyoruz? Devletimizden istiyoruz. İşte sponsorlarımızdan istiyoruz. Daha büyük düşünüyoruz. Daha büyük, daha... Çünkü bunu biz almışız, biz buna kazanmışız, bu bilgiye sahip olmuşuz. Artık üretime geçmemiz lazım, bunu geliştirmemiz lazım. Ben bütün zamanımı bunu geliştirmek için kullandım ve bundan sonra da ürün almak zorundayım. Buradaki aslında ana fikirlerden bir tanesi de ne geliştirmek istediğinizi iyi belirlemeniz.
Aslında o da bir hedef gibi.
Hedef ama hani sonuçta o hedef olimpiyatlar diyoruz ama burada seçeceğiniz ürün de önemli. Yaş önemli. Yani ulaşmak istediğiniz yer. Sonuçta olimpiyat şampiyonu oldu. Hep dediler ki hocam herhalde bitti. Yok hani hem olimpiyat hem dünya şampiyonu olan bir kişi vardı. 1972 yılında bir Amerikalı. Geçen sene dünya şampiyonluğunu elde edince hem dünya şampiyonu hem olimpiyat şampiyonu dünyada nefes alan ve bunu başarmış. Geçmişte ölmüş veya yaşayan iki kişiden biriydi Mete. Mayıs ayındaki Avrupa şampiyonasında hem olimpiyat hem dünya hem Avrupa şampiyonu olan dünyadaki yaşayan veya ölmüş tek kişi Mete. Yani hedefler bitmiyor aslında. Yani orada hedef bittiğinde siz bitiyorsunuz. Yani ben hep onu söylüyorum yani. Yani 52-50 yaşını geçtim. Ben diyorum ki esas şimdiden sonra yararlı olacakmışım.
Tabii.
Çünkü deneyimlerim, birikimlerim, o yolu yapmışım. Ya bundan sonra arkamdan gelenlere koşturmam lazım. Yani çünkü dönüp bakıp ben taş sökmüyorum artık. Ufak dokunuşlarla yıpranmaları düzeltiyorum ve yol kat ediyorum, yol alıyorum.
O yolda yürüyenlerin hızlanmasını sağlıyorsunuz. Ama bunu yıllar içerisinde oluşturduğunuz o vizyonunuzla yaptığınızı gözlemliyorum. Bundan sonra gelecek olan sporcular için de bu büyük bir şans. Hani bazı şeyleri siz kendi el yordamıyla, deneyimlerinizle, deneyerek, yaşayarak öğrenmişsiniz. Ne güzel ki bu branşta o yolu oluşturmuşsunuz ve gelecek için hem bir vizyon oluşturmuşsunuz hem bir yol oluşturmuşsunuz ve okçuları da, yeni okçuları seçiyorsunuz, var olanları destekliyorsunuz. Camia için büyük bir şans hocam.
Tabii ki. Yani buna baktığımızda Mete 2021 Tokyo Olimpiyatı'ndan sonra bir kürek tohum merkezlerimiz var bakanlığımızın. Mesela Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi diye geçer. Oradaki spor psikoloğumuz, yine bir spor akademisinin bölüm başkanı, aynı zamanda profesör bir hocamız. Hemen beni aradı. Mete'yi tebrik etti falan. Ya dedi benim dedi kürek milli takımından bir sporcusu var. Sapanca Gölü'nde çalışma yapıyorlar. Ha demiş ben de Mete Gazoz gibi olacağım. Yani bakın şimdi bir başarının toplumun hemen hemen her kademesine örnek teşkil etmesi çok önemli burada. Ha onu da öğrenmiş olduk aslında, onu da görmüş olduk. Hayırdır oğlum demiş, hani okçuluğa mı başlayacaksın? Yok demiş hocam demiş. Mete sabah 6'da başlıyormuş idmana, akşam 9'a kadar. Biz de kalkalım, biz de sabah erkenden gidelim. Biz de hani küreklerimizi alalım. Kayıklarımızı alalım. Hani sabah 6-7'de biz de başlayalım idmana. Ya dedi eskiden saat 1'deyse idman, inan 1'e 5 kala kimse olmaz, zar zor gelir. 1'de anca göle inerler. Diyelim 4'te mi idman bitti? 4'ü 5 geçe kimse olmaz. Şimdi bakıyorum diyor, hani daha fazla çalışalım diyen bir sporcu kitlesi var. Başarılı olmak için çalışmanın ve disiplinin temel unsuru olduğunun farkına varan bir spor camiası oluştu Türkiye'de. Mesela son dönemde Instagram'da da görüyoruz. Küçük yaşlarda sportif yatırımlar yapan bireyi anne babalar görmeye başladık. E niye? Ağaç yaşken eğilir.
Değil mi?
Yani atasözlerimizi kulak arkası etmeyelim. Çok önemli. Neden? Hayatın özü aslında atasözlerimiz. Gerçek. Ama bunu yaparken de tabii ki planlı, yine plan ve programa dalmak istiyorum. Bir plan program dahilinde olması lazım. Ve hepsinin birbiriyle etkileşim içerisinde olması lazım. Mesela Mete'nin gelişiminde, hem Mete diyorum ama Mete'den sonra birçok sporcumuz da oldu. Onlarda da aynı şeyi yapıyorum. Mesela bir müzik aleti çalması çok önemli. Tabii mesela müzik aletinin ney, yan flüt, gitar, saz, piyano, bunlar ulaşılabilir. Bu tür müzik aletleri hem sağ beyin yarım küresinin hem sol beyin yarım küresinin ikisinin kullanılması gereken, yani vücudun her iki organlarımızın ahenkli bir şekilde kullanımı sportif başarıyı da yükseltiyor. Mesela Mete 2 yıl piyano dersine gitti. Ha onu da nasıl tespit ettik? Dediler ki işte 6 yaşındaydı herhalde ana sınıfında şan dersi için geldiler. Dediler ki bu 20 yaşında da alsa aynı, 6 yaşında da alsa aynı. Ha dedik çok güzel, işte o eğitimi verdik, aldı. Çok güzel. Seyrettiğim televizyon ve belgesellerde de Kazakistan, Azerbaycan, Kore, Japonya, Rusya gibi ülkelerde piyanonun bu tür şeyi geliştirdiğini öğrendik. Bunu mesela Mete'de denedik. Hatta çok güzel rekorlar geldi. Bazen bilinçli yaptık, bazen bilinçsiz. Yani sonuçları aldıktan sonra planlı da yaptığımız işlerimiz var. Bir senenin sonunda yaz tatili oldu. Mete'den performans düşüklüğü. Ama hiç piyanoyla alakası olduğunu zannetmiyorum. Ya dedim oğlum ne oldu, hayırdır, hani atamıyorsun? Bir şey mi oldu yani, bir şey mi eksik? Konu ne? Ya dedi bir piyanom vardı, onu da dedi götürmüyorsun dedi. Oğlum sen yeter ki piyano iste. Yani sorun değil oğlum. Hani seve seve. Piyanosunu ayarladık. Yine rekorlar gelmeye başladı. Yani orada çocuk çok aslında iyi. Kendinle baş başa kalıyormuş. Hani kendini dinliyormuş aslında çocuk. Yani bizim kazanımlarımız, yaptığımız sportif faaliyetlerde bir de kazanımlarımız vardır.
Ama sizin de burada gözleminiz, o bağlantıyı yakalamanız ve hızlı aksiyon almanız da...
O da bizim hemen, yeteneğimiz diyelim.
Evet. Zaten şöyle bakıyorum hocam. Önce hedef belirliyorsunuz. O hedefe gidecek hayali kuruyorsunuz. Hayal kurmakla kalmayıp ne gerekiyorsa onları küçük adımlara bölüp ekosistemdeki herkese o hayali empoze edebiliyorsunuz. Benim şimdi sizin anlattıklarınızdan dışarıdan gözlemlediğim bu. Hedef koy, hayal kur ve çevrendeki herkesi bu hayale ortak et ve onların da yapmasını sağlı olarak görüyorum. Çok zor ama sonuçları da şimdi sizin yaşadığınız, bütün Türkiye'ye yaşattığınız sonuçları getiriyor. Vallahi tekrar hayran kaldım ve tebrik ediyorum emeklerinizden dolayı.
Yani burada tabii çoğulculuk çok önemli. Ne kadar çok geniş kitlelerle ortak çalışma yürütürseniz bir kere riski azaltmış oluyorsunuz. Paydaşlarla bu başarılı olma yolunda ilerlerken, başarıya ilerlerken var olan paydaşlarla aslında sırtınızdaki yükü hafifletmiş oluyorsunuz. Yani onu biz tam ilk başta yaptık ama bundan sonraki süreçte bu paydaşlarımız, daha önce bir tane antrenörümüz vardı. Teknik direktör bir ya da iki kişi. Bu antrenörümüz hem psikolog, hem beslenme uzmanı, hem sosyolog, hem arkadaş, hem kardeş. Yani her türlü görevi üstlendi. Ama öyle bir şey de yok. Yani eskiden mesela sportif bir kondisyon çalışması var. Herkes aynı anda aynı şekilde koşuyor. Öyle değil. Şu anda özelleşti aslında. Kişiye özel kondisyon, kişiye özel beslenme, kişiye özel psikolojik bir destek. Çünkü biz bir bireyiz. Benim duygularımla ben ok atıyorum. Bu da iş hayatına döndüğünüzde benim duygularımla ben yönetiyorum. Genel müdürsem genel müdürlüğü. Eğer spor bakanıysam bakanlığımı veyahut da bir şirketin CEO'suysam bana emanet edilmiş yapıyı, bana emanet edilmiş ve bir hedef doğrultusunda ilerlemem gerekiyorsa o ilerlemede nasıl yol kat etmem gerekti, benim duygularım ona yön veriyor. O yüzden öncelikle benim o duygularımın sağlam olması lazım. O yüzden mesela olimpiyatlarda ben ilk Rio'ya gitmedim, Tokyo'ya gitmedim. Gitme hakkım vardı. Her ikisinde psikologumuzu gönderdik. Yani bu çok önemli bir konu. Çünkü olimpiyata gitmek için insanlar neler yapıyor?
Tabii ki.
Yani bunları duyuyoruz. Gördük, duyduk.
Bu da büyük bir fedakarlık.
Benim hayalim olimpiyata gitmek. Hatta Mete ile şöyle bir hikayemiz var. 2008 olimpiyatları için 2007 dünya şampiyonasında ilk 3'e girmem gerekiyor. Takıma girip gideceğim. 4. olduk. Geldim eşime, dedim ki ya dedim. Bu arada eşim hani Mete'den çok bana destek oldu. Ha, son dönemde Mete geçti beni de ama yani evlendim. 2-3 ay sonra yarışmaya gittim. Yani o konuda bana çok destek olmuştur. Dedim yine benim olimpiyat hayalim olmayacak herhalde dedim. Ya dedi kısmetliymiş herhalde. Mete dedi ki ya dedi baba dedi ben dedi senin nasıl olimpiyata gideceğini biliyorum dedi. Tabii sene 2007, 8 yaşında çocuk. Nasıl gidecekmişim oğlum dedim. Ben dedi Rio olimpiyatlarına gideceğim. Sen de beni seyretmeye geleceksin dedi. İkimiz de astırtımda M gazoz yazacak dedi. İkimiz de olimpiyat göreceğiz dedi.
Harika bir hikaye.
Mete 3. olimpiyatına gitti. Ben daha bu Paris olimpiyatlarına gidebildim. Yani ilk iki olimpiyata gitmedim. Çünkü hem ülkemiz olarak, hem camiam olarak, hem ailem ve kendi yaşantım olarak benim o andaki onu tribünde seyretme zevkimden ziyade başarıya paydaş olma zevki daha güzelmiş. Bakın bu çok önemli.
Kesinlikle.
Bir başarının paydaşı olmak, o başarıda benim de emeğim var diyebilmek çok güzel. Mete o yüzden toplumumuzda çok sevildi. Çünkü Mete'nin paydaşı çok. Olimpiyat şampiyonluğunun paydaşı çok. Bak hiç isim vermiyoruz. Hiç ben yaptım demez, ben demem.
Evet, evet.
Bir teknik çok ekibimiz var, teknik direktörümüz var. Bir sürü insan var. Ama hep biz kelimesini kullanırız. Biz diyebiliyorsak doğru yoldayız. Başarılı olma yolunda, bu yolda. En azından %90 birçok sorunu aşmış bulunmaktayız diye düşünüyorum.
Harika hocam. Yine çok etkileyici bir sohbet yaptık. Çok ilham aldım. Yeni hikayeler duyuyorum sizden. Çok teşekkür ederiz bu paylaşımınız için. Özellikle de hayal kurduğunuz ve bu hayali hem sporcularınıza hem de bu podcast sayesinde bizlere aktardığınız ve hayal kurmamıza destek olduğunuz için tekrar teşekkür ediyorum.
Teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. O zaman hayal kurmaya devam diyorum.
Hayal kurmaya devam ederek bir sonraki podcastimizi bekliyoruz. Tamam. Çok teşekkürler.
Çok sağ olun.
Artisan Podcast.